Ayrım altı, mühürlü sandık, oya tatlı bal. Uzun yol. Öğleye doğru üç arkadaş yola çıktılar. İdris Ali, kömürlükten binbir güçlükle çıkardığı küçük küreyi göstererek, "Bir tek bunları bulabildim. Bahçeden koşarak çıktım. Halam anlayacak diye ödüm patladı." "Neler aldın?" "Kazma yerine keser aldım. Çünkü keser daha kolay taşınır ve daha az dikkat çeker." "Haklısın. Bir de köz küreği buldum. Bu işimizi görür." Hızlı adımlarla yürüdükleri küçük taşlı dar sokağı yara etmişlerdi. Onu kesen diğer sokağa sapıp dik yokuşu tırmanmaya başladıklarında vakit öğle üzeri olmuştu. Mezarlığa geldiklerinde İdris Ali ilk kez anne ve babasının kabrine uğramadan arka tarafa doğru yürümeye başladı. Betül Sena ve Uzay bir yandan yürüyor, bir yandan da sürekli çevreye bakınıyordu. Nihayet sandığın gömülü olduğu yere geldiler. Nefes nefese kalmışlardı. İdris Ali toprağın üzerine dizlerini yaslayıp keserle toprağa vurmaya başladı. Uzay acelece çıkan toprağı kürekle yan tarafa doğru atıyordu. Betül Sena yine gözcülük ediyordu. Birden aklına bir gece evvel onu ürküten mezarlık geldi. Başını çevirdiğinde kuşların taşlarına konup su içtiği üzerinde isimlerin yazılı olduğu mermer taşları gördü. Kendi kendine gülümsedi. Şimdi her şey daha güzel görünüyordu. Birden aklına öten kuş geldi. Hemen ağaca bakıp akşam gördüğü o garip kuşu aradı. Yoktu. Güneşin ışığını çektiğinde her şey ne kadar başka, ne kadar ürkütücüydü. Oysa şimdi ağaç, mezarlığın yanı başında da olsa yeşili ve çiçeğiyle bakılmaya değer bir güzellikteydi. Birden İdris Ali'nin sesiyle kendine geldi. "İşte, oldu." Genç kız, baktığında sandığın çevresinin tamamen açıldığını gördü. Şaşkın gözlerle sandığa baktılar. Kapak kısmının açılır tarafının üzerinde yapışık duran ince ip dikkatlerini çekti. Bunun ne olduğuna bir anlam veremediler. Uzay, ipe dokunduğunda çürüdüğü için hemen tel tel açıldı. İpin iki ucunun birbirine bağlandığı yerde eritilmiş muma benzeyen kırmızı bir şey vardı. Uzay, o kırmızılığın üzerine dokundu. "Bu sert bir şey, ne olduğunu anlayamadım." İdris Ali heyecanla, "Sanırım bu bir mühür," dedi. "Mühür mü?" "Evet. Çok eski zamanlarda mektup gibi özel evrakların sahibinden başkası açmasın diye mühürlendiğini duymuştum." Uzay içinde beliren heyecanını gizleyemiyordu. "Hadi karşıma geç. Onu bir an önce dışarıya çıkartalım." İki arkadaş sandığın kutuplarından tutarak tüm güçlükleriyle yukarı doğru çektiler. Sandık birden bulunduğu yerden hışırtıyla çıkmıştı. Öylesine heyecanlıydılar ki toprağın sesi çarpan kalplerinin sesine karışıyordu. Betül Sena sandığa bakıp, "Ne kadar eski bir sandık," diye mırıldandı. Uzay başını ikiye nasallayıp onu durdurmaya çalıştı. "Burada açamayız, bir gören olur. Onu daha güvenli bir yere taşımalıyız." "Tamam. Önce toprağı kapatalım," dediler. İdris Ali onu onaylarcasına başını salladı. Üç arkadaş çıkan toprağı açılan çukurun içine doldurmaya başladı. Bir yandan toprağı açıyor, diğer yandan da gözlerini sandıktan ayırmıyorlardı. Nihayet çukur dolmuştu. İdris Ali küreği ve keseri yeniden pazar çantasının içine yerleştirmişti. Sonra arkadaşlarına bakarak, "İçine rahatça bakmak ve sonra sandığı saklamak için emir bir yer bulmalıyız. Benim aklıma bizim bahçedeki eski kilerden başka bir yer gelmiyor. Siz ne dersiniz?" Uzay onun düşüncesini onaylamıştı. "Evet, en güvenli yer sanırım orası." Betül Sena da evet der gibi başını salladı. Onun tek derdi bir an önce sandığı açıp içindekileri görmekti. "İyi ama bu saatte sandığı sizin oraya nasıl götüreceğiz? Biri elimizde görürse ne olacak?" "Benim aklıma başka bir yol gelmiyor. Sizin daha iyi bir düşünceniz varsa paylaşın." Üç arkadaş sandığın etrafında öylece duruyordu. Betül Sena hemen sandığın yanına doğru eğilip ona dokundu. "Ben daha fazla bekleyemem. Çok merak ediyorum. Önce içini açıp ne varmış bakalım. Belki de boştur. O zaman eve kadar taşımamıza gerek kalmaz. Buraya bırakıp gideriz." İdris Ali bu düşünceye sıcak baktı. O zaman sandığı şu ilerideki ağacın oraya götürelim. Hem orada oturup içine bakarız, hem de biri bizi görse bile dinleniyoruz sanır. Evet, öyle yapalım. Uzay ve İdris Ali'ye sandığın kenar kutlarından tutunarak yürüyordu. Ağacın yanına geldiklerinde Uzay arkadaşına baktı. Sen aç. Nasıl olsa onu sen buldun. İdris Ali titreyen elleriyle ipi tuttu. Biraz kendine doğru çekince zamanla çürüyen mühür kısmı kendiliğinden açılıverdi. İrkilen Betülsena bir adım geriye giderek titreyen sesiyle konuşmaya başladı. Ben çok korkuyorum. İstersen sen git. Biz sonra sana neler olduğunu anlatırız. Dediler. Beni başınızdan atmaya mı çalışıyorsunuz İdris Ali? Hayır, elbette değil. Sadece sen korkma diye söylemiştim. Anca beraber, kanca beraber. Sizi burada bırakıp hiçbir yere gitmem. Beraber kalacağız. Tamam, o zaman sakin ol. Peki, demişti. İdris Ali yavaşça ipi çekip kenara koydu. Sonra sandığın kapağını iki tarafından tuttu. İçinde beliren büyük korku ve titreyen ellerini arkadaşlarına göstermemeye çalışıyordu. Kafasını kaldırıp onlara baktı. Hepsinin yüzünde de aynı merak ve korku vardı. Başını ve bedenini biraz geriye doğru çekip hızla kapağı açtı. Çocuklar heyecandan atan kalp seslerini kendileri bile duyabiliyordu. İdris Ali sandığın kapağını bir anda açıp elinde olmadan bir adım geri çekildi. Küçük kız bir toz birikintisi kendi etrafına dönerek havaya doğru yükseldi. Sonra etrafa belli belirsiz, küf kokusunu andıran bir koku yayıldı. Ağaçta duran kuşların hepsinin birden ötüşerek başka bir ağaca doğru uçması onları biraz daha tedirgin etti. Sonra aniden beliren sert bir rüzgar ilerideki ağaçların cılız dalları arasından geçip yerdeki ufak toz parçalarını havaya savurdu. Havada uçuşan tozlar direkt gözlerine geldiği için elleriyle gözlerini korumaya çalıştılar. İdris Ali artık yüreği boğazlarına çıkmış gibi çırpınmasına engel olamıyordu. Birkaç saniye sonra rüzgarın hızı kesildi. Gözlerini açtılar. Betülsena çevresine bakındı. Arkadaşının elini tutarak korku dolu bir sesle gökyüzünü işaret etti. Havaya bakın, karardı. Uzay başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Sakin ol. Güneş kocaman bir bulutun ardında kaldı sanırım. Ben çok korkmaya başladım. Olanların farkında değil misiniz? Uzay anlamazlıktan gelmeye çalışıyordu. Neyin? Garip şeyler oluyor. İdris Ali bir an önce bu durumdan kurtulmak istercesine konuştu. İsterseniz kapağını kapatıp geri dönelim. Sizi bu işin içine ben soktum. Bir şey olsun istemiyorum. Bu düşünce Uzay'ın hoşuna gitmedi. Olmaz öyle şey. Bu kadar uğraştık. En azından içine bir bakalım. Betülsena kafasını iki yana salladı. Ya içinden zehirli bir yılan çıkarsa? Sakın elini içine sokma diye bağırdı. İdris Ali arkadaşını sakinleştirmek istercesine, sakin ol artık. Yılan olsaydı şimdiye kadar dışarı çıkardı. Lütfen dikkatli ol. Defter. Güneş saklandığı bulutun altından çıkmış, yine ışıklarını merhametli bir ana gibi yeryüzüne gönderiyordu. Öyle ki onun ışığı açılan sandığın içerisine kadar girip içini biraz olsun aydınlattı. Ancak çocuklar heyecandan gördükleri şeylerin ne olduğunu bile anlayamıyordu. İlk göze çarpan en üste konulmuş eski bir defterdi. Defter hasır bir iple iyice bağlıydı. İdris Ali titreyen elleriyle defteri alıp dışarıya koydu. Sarı saman kağıda el yazısıyla yazılmış bir defterin sayfalarını birleştirmek için ince iplikle özenle dikilmişti. Soluk rengi ve yırtıklarından çok eski bir defter olduğu hemen anlaşılıyordu. Defterin ön yüzünde mürekkeple yazıldığını düşündüğü yazıyı gördü. Kendine doğru iyice yaklaştırıp yazıyı okumaya çalıştı. Bunu bulan kişi ne şanslı diye yazıyordu. İdris Ali okurken heyecandan bir an nefesinin yetmeyeceğini hissetti. Sayfayı çevirip içindeki yazıyı okumak için onlardan cesaret almak istercesine dönüp arkadaşlarına baktı. Her ikisinin de kocaman açılmış şaşkın gözlerle kendisine baktıklarını gördü. Yüzlerinde beliren korkuyu fark ettiğinde ise okumaktan vazgeçip defteri toprağın üzerine bıraktı. Sonra sandığın içine doğru eğilip baktı. O an ne yapacağını bilmeden bir süre bekledi. Elini yeniden sandığa uzatamıyordu. İçinde korkudan çok kuşku duymaya başladı. Uzay arkadaşının tedirgin halini anladı. Hadi İdris Ali, diğerlerine de bakalım. Sanki bunu duymayı bekliyormuşçasına elini yeniden sandığın içine doğru uzattı. Küçük toz zerrecikleri hala havaya doğru yükseliyor, içini rahatça görmeyi engelliyordu. Bir ferman gibi yuvarlakça bükülü kahverengi kalın kağıt vardı. Kağıdı eline aldı. Daha içini açar açmaz derinin üzerine iri bir el yazısıyla yazılmış yazı dikkatini çekti. Burada bir yazı var. Okusana bakalım ne yazıyor? İdris Ali kağıdı okumaya başladı. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Sonra başını kaldırıp arkadaşlarına baktı. Ne demekti bu şimdi? Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Aklı iyice karıştı. Betül Sena heyecanla bakıp, bu ne demek? Bilmiyorum. Onu da sonra okuruz. Başka ne var? İdris Ali elini yeniden sandığın içine gezdirdi. Sert bir cisim olduğunu fark ettiği şeyi alıp onlara doğru gösterdi. Bunun içinde bir şey var. Neymiş? Hemen aç bakalım. İdris Ali yuvarlakça bükülen deriyi usulca açtı. İçinden iki yassı camın birbirine ince bir tahtayla bitişik olduğunu gördü. Bu nedir böyle? Betül Sena sevinçle bağırdı. Kum saati. Kum saati mi? Evet, bu bir kum saati. Kırılmasın diye deriye sarılmış. Ben anlamadım. Bütün bunlar ne için? Mutlaka çözeceğiz. Ama önce hepsini görmeliyiz. Hadi devam et. Başka neler var? İki tane eski toprak çukur tas, ağız kısmı birbirini kapatacak şekilde konulmuş. Onları çıkardığında içine baktı. Ama boştu. Hiçbiri çıkanlara bir yorum getiremiyordu. Onları da toprağın üzerine bırakıp hafifçe kafasını sandığın içine doğru uzattı. Dikdörtgen şekilde katlanmış bir deri parçasını alırken eline değen yumuşaklıktan irkilip birden toprağa doğru fırlattı. Çocuklar bu durum karşısında korkarak iki adım geriye kaçtılar. Uzay, ne oldu diye bağırdı. Bu da nedir böyle? Elime yapışacak sandım. Uzay biraz yaklaşıp hayretle deriye baktı. Bilmiyorum, bir hayvanın derisi sanırım. Evet, haklısın. Bu bir ceylan derisi olmalı. Sanırım üzerine bir şeyler çizilmiş. Nedir, anlayabildin mi? Bir İnsan yüzü ama tanıyamadım. Belki de bunu buraya gömen kişinindir. Evet, olabilir. En altta da yuvarlakça bükülerek saklanmış bir başka deri daha vardı. Sonra sandığın içine kazılmış bir tarih dikkatlerini çekti. Ama o kadar yıpranmıştı ki ne yaptılarsa yapamadılar. Okuyamadılar. Çocuklar iyice heyecanlanmıştı. Betül Sena birden ayaklarının tabanını yere vurup kısık bir sesle ağlar gibi konuşmaya başladı. Hayır, olamaz. Ne oldu? Biri bu tarafa doğru geliyor. Uzay ani bir hareketle yerinden kalkıp öne doğru yürüdü. Arkadaşının işaret ettiği yere bakındı. Kim geliyor? Hani nerede? İdris Ali karşı yoldan ağır adımlarla gelen adamı gördü. Gördüm. Toprak yolun sağından yürüyor. Tamam, ben de gördüm. Hadi hemen toparlanalım, dediler. İdris Ali sandığın içinden çıkanları ivedice tekrar içeriye yerleştirmeye başladı. Bir anda her yanı ter içinde kaldı. O kadar telaşlanmıştı ki toprağın üzerine koyduğu eşyaları bile göremiyordu. Derin bir rüyanın içinde gibiydiler. Hareketleri bir anda yavaşlamıştı sanki. Uzay sandığın önünü kapatmak istercesine ayakta bekliyordu. Korkuya kapılan Betül Sena farkında olmadan hala ayaklarını çırpınır gibi yere vuruyor. Bir yandan da İdris Ali'ye "Çok yaklaştı. Geliyor. Geliyor." diye fısıldıyordu. İdris Ali onun korkusunu dindirmek için "Betül Sena, sakin ol." Uzay ilk kez heyecan delirtisi gösterip "Acele et." dedi dişlerini sıkarak. "Tamam, sakin olun. Az kaldı." Uzay sandığı saklamak istercesine bir iki adım daha öne çıktı. ağacın dalına uzanıp bir şey koparıyor gibi yaptı. Her şeyi topladığından emin olan İdris Ali, sandığın kapağını kapatıp üzerine oturdu. Bitti, toparladım. Genç kız onu duymuyordu bile. Hayır, olamaz. Onu kaybettim. Göremiyorum. Betülsena yaşadığı telaştan adamı kaybetmiş, nerede olduğunu bulmaya çalışıyordu. İdris Ali, genç kızın korku dolu gözlerine baktı. Topladım, bitti. Sakin olun artık. Uzay göz ucuyla adama bakıyordu. Sonra derin bir nefes alıp gülümsedi. Tamam, rahat olun. Ne oldu? Adam cadde yoluna döndü. İdris Ali ayağa kalkıp etrafına bakındı. Bunları burada incelememiz hiç doğru olmaz. Bir yolunu bulup bizim bahçedeki kilere taşımalıyız. Evet, haklısın. Çocuklar ağır bir taş gibi toprağın üzerine yığılırcasına oturdular. Aldıkları nefes ciğerlerine yetmiyor gibi derin derin nefes alıyorlardı. Betül, yaşadığı korku dolu anlardan geriye kalan alnından akan terleri silerken bir yandan da söylendi. Hadi, biri görmeden hemen gidelim. Uzay kafasını iki yana salladı. Peki, ama kimse görmeden bu sandığı eve nasıl götüreceğiz? İdris Ali bir süre düşündükten sonra, arka yoldan gideriz. Sandık ağır değil, ben tek başıma taşırım. Siz de yanımda kalabalık yaparsınız. Üzerine şu pazar çantasında koyduğumuzda bizi eşya taşıyor zannederler, dedi. Ya bahçeye girerken halan görürse? İdris Ali aklına gelen düşünceyle bir anda gülmeye başladı. Bu iş tamamen sana kaldı Betül Sena. Nasıl? Bizim eve önce sen gireceksin. Neden? Bahçeden içeri girdiğinde susadım diye halamdan su istedi. Betül Sena hemen itiraz etti. Git içeriden al dersini diyeceğim. Ne yaparsan yap, halamı 5 dakika oyala. Biz de bu arada bahçeye girer sandığı saklarız. Ben bunu yapamam. Yapmalısın Betül. Başka bir çaremiz yok. Betül Sena ürkekçe olur der gibi başını salladı. Üç arkadaş yola çıktıklarına tedirgin gözlerle etrafına bakınıyorlardı. Hızlı adımlarla ara yoldan mahallenin arka tarafına doğru geçtiler. Sandığı kucağında taşıyan İdris Ali, yürürken içinde beliren ürpertiyi bir türlü atamıyordu. Aklı deftere takılmıştı. Çok önemli bir şey olduğunu biliyor ama içi bir türlü rahat etmiyordu. Defterde yazılan şanslı kişi ifadesi niçin kullanılmıştı? Onu okuduğunda ne olacaktı? Bir yandan ürküyor, diğer yandan da defterin içinde yazılı olan şeyleri bir an önce okumak istiyordu. Kim? Neden? Hangi amaçla o sandığı oraya götürmüştü? İçerisinden çıkan toprak kase ve kum saati ne işe yarayacaktı? Şimdi kendine sorduğu en önemli sorunun yanıtını arıyordu. O, sandığı açmak için doğru kişi miydi? Bunu düşündükçe işin içinden çıkamıyordu. 6. ayrımın sonu, sayfa 94.